Ayrım 2. Sayfa 11. Kullanmayı hiç sevmediğim cep telefonunu iyice kulağıma dayadım. Çalışma odam yeterince sessiz olmasına rağmen ilerleyen yaşım yüzünden özellikle sağ kulağım derinden gelen sesleri pek net duymuyordu. Homurdandım. Evladım, söylediklerini pek işitemiyorum. Biraz daha yüksek sesle konuş lütfen. Ta Siyasal Bilgiler Fakültesinden arkadaşım Veysel'in oğlu olan Ahmet telefonun öbür ucundan bağırmaya başladı. Orhan Bey amca, babama söylemişsiniz. Galiba kaleme aldığınız hatıralarınızı temize çekip bilgisayara yükleyebilecek bir yardımcıya ihtiyacınız varmış, öyle mi? Ha evet evladım, diye söylendim. Babandan rica etmiştim öyle bir yardımcıyı bana bulmasını. Ben artık sosyal çevremden pek koptum. Kimseyle irtibatım olmuyor. Ahmet'e rica et, o bana bulur demiştim. Tabii Orhan Bey amca, ne demek? Siz istersiniz de yerine getirmez miyiz hiç? Benim banka şubemde çalışan genç bir hanım arkadaş var. Çok çalışkan, zeki ve beceriklidir. Aklıma hemen o geldi. Hatta konuyu kendisine açtım bile. Ne dedi? Kabul etti mi? Gayet tabii. Hem sizi ismen tanıyor da. İrkilerek sordum. Nereden? Gazetecilik yaptığınız zamandan. Bana öyle söyledi. Eşitlik gazetesinde yazdığınız siyasi makaleleri hep takip edermiş. Yani sıkı bir okurunuzmuş. Doğru olabilirdi. Gerçekten bir zamanlar Eşitlik gazetesinde günlük siyasi yorumlar yapardım. Ama aktif gazeteciliği bırakalı hemen hemen 2 yılı geçiyordu. Ahmet devam etti. Haliyle önce kendisiyle bir görüşme yapmak isteyebilirsiniz. Ne zaman ve nerede görüşmek isterseniz ben ona iletirim. Randevu mahallini siz ayarlayın Orhan Bey amca. Hızla düşündüm. Artık yaşlı biri sayılırdım. Zamana ayak uyduramadığımdan teknolojideki yenilikleri de takip edemiyor, gelişen imkanlardan yararlanamıyordum. En bariz örneği ise artık çocukların bile kullandığı bilgisayarlara bir türlü ısınamamamdı. Yazılarımı hala daktilo ile yazıyor, daha sonra metin üzerinde yaptığım değişiklikler nedeniyle de sayfalar karman çorman bir hal alıyordu. Aslında ne kadar çabuk işe başlarsa o kadar iyi olurdu. Günlerden Perşembeydi. Fener yolunda oturuyordum ve programıma göre cumartesi günü Maçka'daki bir sanat galerisine gidecektim. Cumartesi bana uygun, dedim Ahmet'e. Oldu Orhan amca. Nerede görüşmek istersiniz? Aklımdan hesap yaptım. Cumartesi sabahı 10'da Maçka'da olacaktım. İşim en fazla 1 saat sürerdi. Saat 12'de beni The Marmara Oteli'nin lobisinde bulsun, dedim. Sonra birden hatırlayarak Ahmet'e sordum. Evladım, kızı nasıl tanıyacağım ben? Ahmet hattın öbür ucundan gülmüştü. Merak etmeyin Orhan amca, o zaten sizi tanıyor. Ya doğru ya, öyle söylemiştin. Adı nedir bu kızın? Bari onu öğreneyim. Gül. Tamam, cumartesi günü görüşürüm onunla. Çok teşekkür ederim Ahmet. Telefonu kapatmıştım. Niyetim sadece hatıralarımın temize çekilmesinde bir yardımcı bulmaktı. Ama bu girişimimin bana neler getireceğini nereden bilebilirdim ki? Tek düze ve sakin geçen yaşantım o cumartesiden sonra inanılmaz şekilde değişecek ve başıma olmadık işler açacaktı. O cumartesi sabahı temiz, pak giyinmiş, önce Maçka'daki resim sergisine gitmiştim. Sırtımda siyah spor bir ceket, tweed pantolonum vardı. İlerlemiş yaşıma rağmen dinç ve sağlıklı bir adamdım. Çalışmak zorunda değildim ama akranlarımın emeklilik çağına gelince aktif hayattan uzaklaşmalarının onları ne kadar çökerttiğini gözlemlediğimden son zamanlarda bu duruma çare olarak siyasi meslek hayatımda yaşadıklarımı kaleme almaya karar vermiştim. Bu beni oldukça oyalayan bir meşgale olmuştu. Yaşadıklarımı objektif bir süzgeçten geçirerek kaleme almak, son yıllarda meşgul olduğum gazetecilik nedeniyle önce kolay gibi gözükmüşse de, hatıralarımı yazmaya başlayınca işin boyutunun tahminimden de zor ve geniş olduğu ortaya çıkmıştı. En azından bir yardımcıya ihtiyacım vardı. Kızla olan randevumu unutmuş, ancak saat 12'ye doğru birden hatırlamıştım. O an irkilmiş, kızı bekletmemek için hemen sergiden çıkarak bir arabaya atlayıp Taksim'e gelmiştim. Bel ve boyun ağrılarım nedeniyle uzun zamandır araba kullanamıyordum artık. Aslında bundan şikayetçi de değildim. Bu şehrin berbat trafiğinde araba kullanmamak çok daha hayırlı geliyordu bana. Çok iyi hatırlıyorum. Eylül'ün 17'siydi. Hava sıcak olmakla beraber hafif yağmur atıştırıyordu. Lobiye gelince etrafa bakındım. Etrafta tek başına oturan bir kız yoktu. Lobide daha ziyade Japon turistler vardı. Anlaşılan henüz gelmemişti. Önce önemsemedim. Ne de olsa kararlaştırılan saate daha vakit vardı. Rahat koltuklardan birine oturup beklemeye başladım. Aslında bir asistan bulma fikri benimdi. Ama kızı beklerken yavaş yavaş bu düşüncemden dolayı bir pişmanlık hissi içimi kaplar gibi olmuştu. Acaba nasıl biriyle karşılaşacaktım? Kızın zaten başka bir işi olduğuna göre bana ayıracağı vakit haliyle kısıtlı olacaktı. Bu da benim işime gelmeyebilirdi. Ayrıca sıkı çalışma prensipleri olan, üstlendiğim işlerde aşırı titizlik gösteren biriydim. Şimdi hiç tanımadığım biriyle haftanın bir gününe inhisar edecek çalışmayı kabul etmem aslında hata olacaktı. Kadim dostum Veysel'e ve onun oğluna konuyu açtığım için pişmanlık duymaya başlamıştım. En kötüsü nadan, anlayışsız, asık suratlı biri de karşıma çıkabilirdi. Yaşım ilerledikçe ben de müşkülpesent biri olmuştum. Hoşlanmadığım, ısınamadığım kişilerle çalışmam imkansız adeta. İçimden her neyse diye homurdandım. Beğenmezsem uygun bir mazeret uydurur, başımdan savardım. 12'ye 5 kala otelin yürüyen merdivenlerinde bir genç hanım belirdi. Kısa boylu, şişman, zevksiz giyimli, itici bir tipti. Eyvah diye mırıldandım içimden. Filhakika aradığım nitelikler hiç şüphesiz yardımcım olacak insanın fiziğiyle ilgili değildi. Benim için asıl önemli olan işi konusundaki vasıflarıydı. Ayrıca Ahmet bu konudaki titizliğimi bildiğinden bana sıradan birini göndermezdi. Gülümsemekten kendimi alamadım. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de oydu. Artık hanımlarla muhabbeti bitireli yıllar oluyordu. Çoktan yuvama çekilmiş, emekli olmuş bir hariciyeciydim. Ama kadınlar konusunda estetik duyguları gelişmiş bir erkek galiba ölünceye kadar bu niteliğini kaybetmiyordu. Eşimi kaybedeli 20 yıl olmuştu. Hayatta tanıdığım en zarif, ince ve anlayışlı kadındı. Evliliğimiz süresince en ufak tartışma yaşamamıştık. İnsanlara örnek teşkil edecek bir izdivacımız olmuştu. Merdivenleri tırmanan tombul kıza bir daha baktım. Beklediğim kız muhtemelen oydu. Boş boş o da lobide oturanları süzüyordu. Beni aradığını sezinlemiştim. Eyvah diye tekrarladım içimden. Kılık kıyafeti bile bana itici gelmişti. Ne de olsa yaşım itibariyle eski kafalı bir adamdım. Genç kızların rahatlık kisvesi altında moda diye sürdürdükleri erkeğimsi giyim kuşamlarından nefret ediyordum. Kadınlara has zarafet artık tarihe karışmıştı. Gençliğimde de çapkın biri sayılmazdım ama birlikte olduğum veya çalıştığım hanımların gelişmiş estetik duygulara sahip olmasını isterdim hep. Neyse ki o tombul kızın aradığı kişi ben değildim. Aradığını bulmuş gibi arkamdaki koltuklarda oturan birine doğru yürüyüp gitti. Ben de rahat bir nefes aldım. Saatime bir daha göz attım. Tam 12'ye 3 vardı. Kendi kendime titizlenmeye başladım. Neydi bu telaşım? Hatta içimden gülmek geldi. Ne fark ederdi ki? Beklediğim kız şişman veya hantal olsa ya da gösterişli ve zarif çıksa ne değişecekti sanki? O zaman bir şeyi fark eder gibi oldum. 20 seneden beri ilk defa bir hanımla buluşacaktım. Galiba beni heyecanlandıran bu olmuştu. Her ne kadar masumane bir iş randevusu olsa da neticede bir genç hanımla buluşacaktım. Erkek böyle bir yaratıktı işte. Yaşı 70'e yaklaşsa da kadın merakı içinde hiç sönmüyordu. Aslında komik bir durumdu. Pırıl pırıl boyalı ayakkabılarıma baktım. Kravatımın gevşeyip gevşemediğini kontrol ederken aklımdan bunları geçiriyordum. Galiba o sırada hayale dalmış ve yürüyen merdivenleri tırmanan genç hanımı bu kez zamanında görememiştim. Son derece zarif, ortadan biraz uzun boylu, yüzünde hoş bir tebessüm taşıyan 20'li yaşlarında bir genç hanım bana bakıyordu. Bir an oturduğum koltuğa mıhlanıp kaldım. Beklediğim kız bu olamazdı. Sanki moda dergilerinden fırlayıp çıkmış, her yönüyle kusursuz, nedense bir banka memuresinden ziyade reklam ajansından gelen bir model gibiydi. Bir an nutkumun tutulduğunu hissettim. Hani yaşı 70'e yaklaşan bir adam olmasam bu bana gayet doğal gelirdi. Ama benim yaşımdaki bir adamın elektriğe çarpılmış gibi yaşlı kalbinde bu heyecanı hissetmesi hiç de tabii değildi. Kısa bir an tereddüt geçirdim. Acaba bana mı tebessüm ediyor diye. Ama yanımdaki koltuklar boştu ve o iri, muhteşem gözleri bana yönelmişti. Bir an titredim. Yaşlı kalbim güm güm atmaya başladı. Bu arada genç kız bana yaklaşmış ve tatlı bir sesle "Orhan Bey" diyerek tokalaşmak için elini uzatmıştı. Yaşımı unutup top gibi ayağa fırladım. Şaşkınlığım herhalde belli oluyordu. Ağzımı açıp bir şey söyleyememiştim hala. Genç hanım "Ben Gül" diye fısıldadı. Neden sonra elimi uzatırken "Lütfen buyurun oturun" diyebildim. Avcumun içine aldığım elinin yumuşacık, ince, sıcak bir derisi vardı. Bakışlarımı kızın üzerinden alamıyordum. Hemen toparlanmazsam uğradığım şaşkınlık kızın üzerinde fena bir tesir yaratabilirdi. Aslına bakılırsa biraz da utanmıştım. Muhtemelen şaşkınlığımın altında biraz da bu utancın payı vardı. Doğrusu hiç ama hiç bu denli güzel bir kızla karşılaşacağım aklımın ucuna gelmemişti. İlk iş olarak bakışlarımı kaçırdım kızın üzerinden. Şaşkınlığımı üzerimden atmak için toparlanmalıydım biraz. Kuşkusuz böyle güzel bir hanımla çalışma imkanının doğması hoşuma gitmişti. Memnuniyetimin cinsel bir hazdan öte, estetik duyguları gelişmiş bir insan olarak güzelliğe duyduğum hayranlıktandı. Konuya girmeden önce hem durumu kurtarmak hem de zaman kazanmak için biraz havadan sudan konuşmaya teşebbüs ettim. Sakin sakin beni dinliyordu. İlk şaşkınlığımı atlatmıştım. Şimdi daha rahat inceliyordum karşımdaki kızı. Duru, beyaz bir teni vardı ama daha ziyade buğdaya çalan matlıktaydı. Pürüzsüz ve net, ince, şeffaf. Uzun ve omuzlarına dökülen saçlarının rengini tam tayin edemedim. Siyah görünüyordu lakin ışık aksettiği zaman hafif kızıla çalan parıltılar yakalıyordum sanki. Kuşkusuz en etkili yanı iri siyah gözleriydi. Nefis gözlerdi bunlar. Hemen hükmümü vermiştim. Ağzından ziyade gözleriyle konuşmasını bilen nadir insanlardandı. Başını hafif yana eğdiği öyle bakışları vardı ki o nazarlarla aklından geçenleri kelimelere dökmeden anlatmasını mükemmel beceriyordu. Klasik anlamda makbul bir Grek burnu, ne ince ne de fazla kalın fakat tam kıvamında dolgun dudaklara sahipti. En önemlisi yüz hatlarının tamamının kıza verdiği inanılmaz havaydı. Yalnız güzellik değil, Frankler'in seksapal dedikleri cinsel çekiciliği en doğal şekilde yüzünde mescetmesiydi. Aslına bakılırsa o yaştaki bir kız için eni konu makyajlı sayılırdı. Ama bunu hiç yadırgamadım. Gül şimdiki rahat yaşama ayak uydurmak için yere erkeksi dolaşan kızlara hiç benzemiyordu. Dudaklarındaki ruj ve tırnaklarındaki oje kırmızıydı. Oldum olası kadınlarda yüz güzelliği kadar el ve ayak güzelliğini de arardım. Bakışlarım gayri ihtiyari ellerine takıldı. Parmakları ince ve uzundu. Ayrıca bakımlı ve güzel. Belki tek kusuru tırnaklarının biraz kısa oluşuydu. Utanmasam kendimi tutamayıp tırnaklarını biraz daha uzatmasını ona söyleyebilirdim o an. Ama böyle bir tavsiye kim bilir kızda nasıl bir etki yaratırdı. Şimdi sıra giysilerini incelemeye gelmişti. Kısa, siyah bir etek giymişti. Mini değildi ama oturduğu zaman etek hizası dizlerinin üzerine çıkmış ve düzgün dizlerini açıkta bırakmıştı. Sırtında sade beyaz bir bluz, belinde de giyimini tamamlayan oldukça kalın siyah bir kemer vardı. O sırada gözlerim üst düğmeleri açık bluzunun cesurane bir tarzda meydana çıkardığı göğüs aralıklarına takıldı. Bakışlarımı alamadım bir an. Manzara son derece tahrik ediciydi. Göğüsleri çok iri olmamakla beraber, herhalde kullandığı sütyenin kalıbından olsa gerek, birbirlerine yakın duruyor ve nefis bir aralık oluşturuyorlardı. İşte o noktada da kendimden utanmaya başladım. Karşımdaki insanı değerlendirmek, belirli bir takdir süzgecinden geçirmek hakkım olabilirdi ama yaşı 70'e yakın bir adamın karşısındaki körpe kızı cinsel beğenilerle incelemesi hiç de hoş ve ahlaki sayılmazdı. Hemen bakışlarımı göğüs aralığından kaçırdım. Sanırım geç kalmıştım. Gül'ün hınzır ifadeli göz bebeklerinde beğenildiğini anladığı ışıltılar oluşmuştu. Büsbütün utandım. Acaba şimdi benim için ne düşünecekti? 70 yaşındaki bir adamın aklından neler geçirdiğini anlarsa rezil olurdum. Fakat beni asıl hayrete düşüren husus, hemen hemen 20 yıldan beri unuttuğum bu tür duygu ve heyecanların bu kız nedeniyle birden uyanmasıydı. Kuşkusuz uzun süren yalnızlığımda karşıma ilgimi çekecek, yaşıma uygun birkaç hanım da çıkmıştı. Veya daha umumi bir ifadeyle sokaklarda bir yığın güzel kadına rastlamıştım bugüne kadar. Fakat hiçbiri üzerimde bu denli şok etkisi yaratmamıştı. Olacak şey değildi. Benimki ya geçici bir buhran ya da kızın fiziki mükemmelliği karşısında her zaman takdir ettiğim güzellikte estetik arama özelliğimin şahlanışıydı. Bir ara kendimi tutamayarak pat diye sordum. Kaç yaşınızdasınız Gül Hanım? Gülümsedi. Sonra 20 diye fısıldadı. Genç olduğu her halinden belliydi ama bana söylediği yaştan biraz daha büyükmüş gibi gelmişti. Bu yüzündeki dengeli makyajdan da olabilirdi. Aklımdan geçenleri anlamış gibi kendisine çok yakışan gülümsemesini dudaklarına yayarak mırıldandı. Daha mı büyük gösteriyorum? Aklımdan geçenleri söyleyemedim. Yo, hayır diye fısıldadım. Ya siz kaç yaşındasınız?
Yaşlıyım. Çok yaşlıyım. Yani size göre.
Dikkatle beni süzdü. 50, 55.
Çok daha fazla.
Kaç mesela?
70.
Muhteşem gözleri iri iri açıldı. Hayretle mırıldandı. İnanmıyorum.
Ama öyle.
Hiç göstermiyorsunuz.
Bunu genç bir hanımdan duyduğum en güzel iltifat olarak kabul ediyorum, dedim.
Ayrıca karizmatik bir tipsiniz. Müthiş de havalı. Şımartıyorsunuz beni.
Hiç de değil.
Neyse, diye mırıldandım memnun bir ifadeyle. Şimdi asıl konumuza gelelim.
Evet, müdürümüz Ahmet Bey bana konuyu anlattı. Yazılarınızı bilgisayara geçirecekmişim ama bilgisayar kullanmıyormuşsunuz galiba.
Doğru, dedim.
Tamam, ben bilgisayarımı getiririm.
Yalnız önemli bir sorun var sanırım.
Ne gibi?
Ahmet benimle ancak cumartesi günleri çalışabileceğinizi söyledi.
Gül başını sallamıştı.
Evet, öyle.
Üzgünüm ama bu benim için yetersiz. Yayın evi ile yaptığım anlaşma nedeniyle kitabı onlara teslim için sadece 2 ayım kaldı. Haftada bir günlük çalışma ile kitabı zamanında teslim edemem.
Ya, diye fısıldadı Gül. Peki ne yapabiliriz?
Akşamları banka çıkışında bana gelemez misiniz?
İmkansız. Ahmet Bey Fener yolunda oturduğunuzu söylemişti. Benim evim Çekmece'de, iş yerim Bakırköy'de. İşten çıktıktan sonra size gelmem olanaksız.
Üzüntüyle homurdandım.
Evet, öyle görünüyor.
O an içime garip bir hüzün çökmüştü. Bu güzel kızın bana yardımcı olmasını çok istiyordum. İşin tuhaf tarafı, içimdeki hüzün kızın bana zaman ayıramayacağından değil, ruhumda yarattığı anlamsız gibi görünen fırtınadandı. Onu gördüğüm andan itibaren içimde adlandıramadığım bir duygu patlaması olmuştu sanki. İlk bakışta komik gibi görünüyordu. Benim yaşımdaki bir adamın hissettikleri çok anlamsızdı. Hani utanmasam ilk görüşte platonik bir travma geçirdiğimi söyleyebilirdim. Düşünüyormuş gibi yapıp arkama yaslandım. Gerçekten de bir çözüm yolu arıyordum. Gözlerinin içine baktım. Birden aklıma gelen fikri açıkladım. Pazar gününüzü de bana ayırabilir misiniz? Tabii geçici bir süre için. Gül 1-2 saniye düşündü. Bu teklif pek hoşuna gitmemiş gibiydi. Kararsız kaldı. Aslında kullandığım taktikten utanç duydum ama sormadan da yapamadım. Affedersiniz diye mırıldandım.
Benimkisi abes bir teklif oldu. Haliyle bu yaşta erkek arkadaşlarınız veya bir sözlüğünüz filan vardır. Elinizdeki 2 tatil gününü de bana hasretmenizi istemem densizlik olacak. Gül gayet rahat bir şekilde cevap verdi. Ne sözlüğüm var ne de şu sıralar çıktığım ciddi bir erkek arkadaşım. Bu teklifinizi düşünebilirim.
İnanmıyorum diye fısıldadım.
Bu kez şaşırmış gibi o yüzüme baktı.
Neye inanmıyorsunuz?
Bu güzellikteki bir genç hanımın erkek arkadaşının olmamasına. Zeka fışkıran güzel gözlerinde yine 1-2 anlık ışıldamalar oluştu. Erkek arkadaşım yok demedim. Sadece şu sıralar ciddi biri yok dedim.
Yalnız bu habere anlamsız bir şekilde sevinmiştim. Hemen sordum.
Yalnız ne?
Pazar günleri size yardıma gelsem dahi pratikte bir faydası olmayacak. Zira siz İstanbul'un bir ucunda, ben öteki ucunda oturuyorum. Gidiş geliş büyük zaman kaybı doğuracak. Aklıma çılgınca bir fikir daha gelmişti. Ama bunu kıza nasıl açıklayacaktım? Yutkundum bir an. Belki çok aptalca bir fikirdi. Lakin söyleyemezsem rahat edemeyecektim. Belki buna da bir çözüm buluruz, diyebildim.
Nasıl?
Cumartesi geceleri benim misafirim olursunuz. Yüzüme en masum ifadeyi vererek bekledim. Kuşkusuz ilk defa karşılaştığım bir genç kıza yapılacak teklif değildi bu. Üstelik yaşantım hakkında ne bildiğinden de haberim yoktu. Eşimin vefatından beri 20 yıldır tek başına yaşıyordum. Yaşlı da olsam bekar bir erkek sayılırdım. 20 yaşındaki bir kıza nasıl böyle bir teklif yaptığıma ben de şaşırmıştım. Acaba utanmam mı gerekirdi? Ama erkek nefsi böyle bir şeydi işte. Can çıkmadıkça huy da çıkmıyordu. Güzellik, estetik merakı filan laftı. Düpedüz kızdan hoşlanmıştım ve yaratılışımızdaki tabiat kanunu hükmünü icra ediyordu. Kızı düpedüz arzuluyordum. Aptalca bir iş yaptığımın farkındaydım. Tabii ki önerime evet demeyecekti. Elimde olmadan hafifçe kızardım. Kendimi küçük düşürmüştüm. Oysa Gül bir süre düşünmüş, sonra olabilir demişti. Sanki dünyalar benim olmuştu o an. Keyifle gülümseyip, teşekkür ederim küçük hanım diye fısıldadım. Küçük hanım tabiri yine de savunma mekanizmanın bir tezahürüydü. Ona güven vermek için söylemiştim bu lafı. Aramızdaki yaş farkını belirtmek, benden kendisine bir tehlike gelmeyeceğini hissettirmek amacıylaydı. Gerçekten de öyle miydi? O an kendime bile samimi olamıyordum ne yazık ki. Küçük hanım lafıma belli belirsiz gülümsemişti. Ona baktıkça henüz göremediğim başka güzellikleri de yeni yeni keşfetmeye başlıyordum. Çekicilik gülde Allah vergisi olmalıydı. Hareketleri, davranışları son derece doğaldı ama bu doğallığı kullanmasını o kadar rahat beceriyordu ki hayran kalmamak mümkün değildi. İlerlemiş yaşıma rağmen kadın konusunda fazla tecrübeli sayılmazdım. Hayatıma giren kadın sayısı hiç de fazla değildi. Belki de bu nedenle ahir ömrümde bu genç güzellik beni fazlasıyla etkilemişti. Yaşlı erkeklerin genç ve körpe kızlara zaafları olduğunu herkes gibi ben de duymuştum tabii. Ama bu ilk defa başıma geliyordu. Gül karşımdaki koltukta kımıldanmadan oturuyordu. Bacakları düzgün ve uzundu. Elimde olmadan vücudunun kusurlu sayılabilecek bir yanını arıyordum. Olması gerekirdi, mutlaka vardı da ama ben hala bulamamıştım. ''Şu halde anlaştık.'' diye mırıldandım. ''Galiba.'' diye karşılık verdi. ''Galiba'' kelimesi hala anlaşılmanın eksik kalmış, görüşülüp karara bağlanmamış bir yanı olduğunu çağrıştırdı bana. Neden sonra idrak ettim? Haklıydı kız. Mesaisinin karşılığında alacağı ücreti henüz tespit etmemiştik. Zengin bir adam sayılmazdım ama ona hak edeceği ücreti rahatlıkla ödeyebilecek maddi imkanlarım vardı. ''Doğru.'' dedim. Heyecandan en can alıcı noktayı, yani size ödeyeceğim ücreti konuşmayı unuttum. Aklınızdan ne geçiyor? Aynı anda da yaptığım gafı anladım. Cümlemdeki heyecan lafı çok yersizdi. Çalıştıracağım bir insana iş teklifi yaparken niye heyecanlanacaktım ki? Çok anlamsız bir kelime değil miydi bu? Nitekim gül cümlemi yadırgamış gibi o muhteşem gözlerini yüzüme çevirdi. Ne ücreti? Diye sordu. Afallama sırası bana gelmişti. Kekeledim. Yani çalışmanızın karşılığında size ne ödeyeceğim? Hiçbir şey. Ama nasıl olur? Uzunca bir zaman hafta sonlarınızı bana tahsis etmek zorunda kalacaksınız. Emeğinizin mutlaka maddi bir bedeli olmalı. Ben bir profesyonelim ve hatıralarım kitap haline dönüşünce de bundan para kazanacağım. Buna olan katkınızı bir şekilde size ödemem lazım. Yeniden güldü. Biliyor musunuz? Diye mırıldandı. Gazetecilik yaptığınız sıralarda ben sizin meraklı bir okurunuzdum. O yıllarda üniversite öğrencisiydim ve makalelerinizi okumaktan büyük zevk alır, çoğu zaman arkadaşlarımla fikirlerinizi tartışırdım. Kısacası sizin eski bir hayranınız sayılırım. Teşekkür ederim ama durum şimdi farklı. Bu profesyonelce bir hizmet, bir karşılığı olmalı. Olabilir. O zaman ben de size istediğimi söyleyeyim. Gayet tabii dedim. Ama istediğime itiraz etmeyeceksiniz. Tamam, anlaştık sayılır. İçimi kavuran gülümsemesi dudaklarına yayıldı. Siz de bana borcunuzu kitabın başına yazacağınız teşekkürle ödersiniz, dedi. Ayrım 2 sonu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimeler. D. T. H. E.